SBS Radio. Yavuz Oğan'la yeni bir Türkiye gündemi programında beraberiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Amerika'ya Suriye sınırındaki güvenli bölge için verilen süre doldu. Şimdi hükümetin planı nedir sizce?
Bununla ilgili işareti Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılış törenleri sırasında verdi. Orada biliyorsunuz yeni yasama yılı açılırken Cumhurbaşkanı bir konuşma yapıyor genel kurul salonunda. Orada buna ağırlıklı olarak yer verdi. Orada bir terör oluşumuna izin verilmeyeceğini, Rusya ile İran'la sürdürülen, devam ettirilen görüşmelerde bir siyasi sonuca ulaşılması için mesafe kat edildiğini ve Türkiye'nin kaygılarının hem Rusya hem de İran tarafından anlaşıldığını söyledi. Ve dedi ki kaybedecek bir günümüz bile yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son olarak kullandığı ifade bu. Bundan sonra bir hareketlilik de oluştu doğrusu. Milli Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımından memnun olmadığını Türkiye'nin açıkladı. Ardından Milli Savunma Bakanı Amerikalı mevkidaşıyla konuşacağını da söyledi. Türkiye'de genelde beklenti çok fazla uzamadan Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon yapılacağı biçiminde. Ama tabii zamanlamayla ilgili özellikle bu tip operasyonlarda çok fazla bilgi ve detaya da ulaşmak mümkün olmuyor. O iki haftalık süre vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. O iki haftalık süre doldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la görüşerek bu meselenin çözülebileceğine ilişkin bir beklenti de oluşmuştu Türkiye'de. Bizi dinleyenler hatırlayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gitti ama Trump'la bu meseleleri görüşebileceği bir toplantı gerçekleşmedi. Sadece bir telefon görüşmesi oldu. Bir de Birleşmiş Milletler'de yemek sırasında bir fotoğraf çekimi söz konusu oldu. Onun dışında yemekte aynı masada oturacaklardı. Ancak Sisi'nin o masada oturması nedeniyle o toplantıya da Cumhurbaşkanı katılmadı. Yani Türkiye açısından çok hayati görünen Cumhurbaşkanı'nın, Milli Savunma Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın ısrarla üzerinde durduğu, Fırat'ın doğusunda Amerika ile işbirliği için yakın zamanda bir uzlaşmaya varılan süreçte Ankara aslında derdini tam olarak Amerikalılara Cumhurbaşkanı düzeyinde anlatamamış oldu. Şimdi nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Ancak dediğim gibi son işareti Cumhurbaşkanı kaybedecek bir günümüz dahi yok sözleriyle de vermiş oldu.
Yavuz Bey, eski bakan Faruk Çelik'in bu hafta bir önerisi vardı. 50+1 Türkiye için fazla, %40'ı geçen ilk turda Cumhurbaşkanı olsun seçimlerde diye. Bu konuda da bayağı bir tartışma döndü. Onu biraz anlatabilir misiniz lütfen?
Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Aslında Faruk Çelik'in bu açıklaması epeyce bir tartışıldı, konuşuldu. Acaba AK Parti içinden bir nabız mı yoklanıyor, toplumun nabzı mı yoklanıyor, muhalefetin nabzı mı yoklanıyor diye tartışmalar bu yönde seyrederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu mesele meclis açılışı sırasında soruldu. Erdoğan bu bizim işimiz değil dedi. Muhalefet getirirse bakarız, değerlendiririz gibi bir cümle kullandı. Ve tabii bu iyice arttırdı tartışmaları. Ardından bir açıklama daha yaptı Cumhurbaşkanı. Ve dedi ki biz yakın zamanda milletten böyle bir yetkiyi aldık. Bu düzenlemeyi yaptık. Bundan dönüş olmaz. Cumhurbaşkanının bu muhalefet getirsin, değerlendiririz sözleri üzerine daha sonra yaptığı açıklama üzerinde çok durulmadı ama ilk yaptığı açıklama üzerine de tartışmalar hala devam ediyor. Şu anda Türkiye'de hangi kanal açsanız 3 aşağı 5 yukarı bu mesele tartışması sürüyor. AK Parti Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra sözcüsü vasıtasıyla bir açıklama yaptı. Ömer Çelik o açıklamasında AK Parti'nin gündeminde böyle bir düzenleme olmadığını söyledi ama muhalefet de zaten Cumhurbaşkanı muhalefet getirirse bakarız sözleri üzerine bizim gündemimizde de böyle bir şey yok dedi. Ancak enteresan bir şekilde siyasi gündemin hemen hemen tümünü bu tartışma kapsadı diyebiliriz. Özellikle anket firmalarının son dönemde yaptığı açıklamalar var. AK Parti'nin çekirdek oyunun ilk defa %40'ın altına düştüğü biçiminde ve KON'da Türkiye'de en güvenilir anket şirketlerinden biri. Onun da son yaptığı anketlerde AK Parti'nin oyunun düştüğü biçiminde bir tespiti var. Bu tespitini de Bekir Ağırdır vasıtasıyla açıkladı. Tam da bu açıklamalara denk gelmesi üzerine özellikle muhalefet ilk iktidar partisinin %40'la bundan sonraki seçimleri garantiye almaya çalıştığı biçiminde bir eleştiri de getirdi bu yaklaşıma. Her ne kadar AK Parti bu yaklaşımı sahiplenmese bile Hatta İYİ Parti'den yapılan bir açıklama var. Bari boyu 1.80'den yukarıda olsun, bıyıkları olsun, biçiminde bir tarif de konulsun anayasaya ve böylece kimi seçeceğini herkes bilsin diyerek adrese teslim bir düzenleme yapılmak istendiği biçiminde de bir eleştiri yapıldı İYİ Parti tarafından. Saadet Partisi'nin genel başkanı ise %10'a düşürün çünkü %10'a bile ihtiyacınız olabilir ileride diyerek AK Parti'nin oylarındaki düşüşe dikkat çekti. Kamuoyu araştırmalarındaki sonuçlara dayanarak elbette. Faruk Çelik ise kendi teklifinde ısrarlı bu teklifi bireysel olarak yaptığını söylüyor. İkinci bir açıklama yaptı tartışmalar bu kadar yükseldikten sonra. Bu benim bireysel bir tespitim. Türkiye'yi %50 artı bir yorar biçimindeki açıklamasının arkasında olduğunu söyledi. Tabii AK Parti çevrelerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne duyulan mecburiyet, MHP'nin bu mecburiyetten daha kazançlı çıkması, AK Parti seçmeninin MHP'ye kayması gibi tartışmaları da beraberinde getirdi. Buna ilişkin yorumlar, analizler bolca televizyonlarda dile getirildi. Belki dikkat edilmesi gereken bir husus da İYİ Parti ile ilgili bu süreçte siyaset konuşurken. Çünkü bu tartışmalar sırasında özellikle İYİ Parti'nin sözcüsü Yavuz Ali Ağaroğlu'nun yaptığı açıklamalar var. Biz Katolik nikahı kıymadık Cumhuriyet Halk Partisi'yle. Zaten her şeyi aynı düşünsek aynı parti içinde oluruz. Terörle bir arada olanlarla biz bir arada olmayız. Eğer CHP, HDP ile birlikte olmak istiyorsa yolumuz ayrıdır biçimindeki çok sık açıklamaları üzerinde de duruldu. Çünkü daha önce de Meral Akşener bir milli bayram resepsiyonunda Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'la samimi bir poz vermişti. Burada da acaba Millet İttifakı bozulacak mı? AK Parti MHP ile birlikte, İYİ Parti ile birlikte olmanın da hesaplarını mı yapıyor gibi değerlendirmeler, tartışmalar var. Yani ortam epeyce kaotik görünüyor siyasi alana da. Bir taraftan da AK Parti içinden kopması beklenen gruplar var. Malumunuz Davutoğlu parti kuracağını açıkladı. Zaten ihraç edilirken istifa etti partisinden. Ali Babacan da daha önce istifa etmişti. Onun da parti kurma çalışmaları devam ediyor. Yani siyasette böyle taşlar yerinden oynayacakmış gibi bir görüntü ve bu görüntüye bağlı olarak da tansiyonu yüksek tartışmalar var.
Ekonomi iyi gidiyor gibi görünüyor. Enflasyon oranı düştü ama elektriğe %50'den fazla zam yapıldı son bir yılda. Öyle bir haber var. Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz?
Tabii ki şimdi elektrik fiyatları artıyor, doğalgaza zam var, fiyatların hepsi yükseliyor. Enflasyon nasıl gidiyor diye. Çünkü enflasyon tek hanelere düştü. Türkiye'de hayat pahalılığı artıyor ama enflasyon düşüyor. Bu nasıl oluyor diye ekonomistlerin bolca soruları da var. Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra. Baz etkisiyle bir tek haneye düşüş söz konusu enflasyonda. Geçen senenin aynı ayında enflasyon %6 oranında artmıştı. O nedenle şimdi makul orandaki fiyat artışı enflasyonu çift hanenin altına, tek haneye düşürmüş oldu. Önümüzdeki birkaç ay içinde fiyat artışlarıyla birlikte hükümetin kendi planında da %12'lerde tamamlaması bekleniyor yılı enflasyonun. Ama az önce söylediğim üzerine tartışma büyük. Çünkü TÜİK'in açıkladığı rakamlar üzerinde ekonomistlerin bazı tereddütleri var. Yani geçen yılın aynı dönemine göre birçok malda ve üründe grupta fiyatların indiğine ilişkin tespiti var TÜİK'in son açıklamasında. Ekonomistler açıklanan fiyatların gerçeği yansıtmayabileceğine ilişkin tereddütlerini daha açık bir biçimde ortaya koyuyorlar. Yani enflasyon tek haneye indi. Resmi açıklama bu şekilde yapıldı. Ama Mahvi İlmez gibi mesela Türkiye'de çok güvenilen isimlerden birisi. Enteresan bir ülke Türkiye. Hem hayat pahalılığı devam ediyor hem de enflasyon düşüyor. Sanıyorum dünyada tek biçiminde eleştirel bir mesaj da paylaştı. Sosyal medyada onun gibi paylaşımlar yapan çok sayıda ekonomist de var. İktidar kanadında ise planların belirlendiği bir biçimde işlediği, hayata geçtiği ve bu nedenle de enflasyonun düştüğüne ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Berat Albayrak bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye'nin dengeleme sürecinde olduğunu ve daha önce açıklanan programlar çerçevesinde sürecin ilerlediğini, bu yılı eksi büyümeyle değil, yani küçülerek değil, az da olsa büyümeyle kapatacağını Türkiye'nin, ama 2020'den itibaren büyümenin miktarının artacağını, Türkiye'nin Türkiye'de yatırımların artacağını, işsizliğin düşeceğini söyledi. İyimser bir tablo çizdi. Yani birçok konuda Türkiye'de fikir ayrılıkları var, kutuplaşma var, taban tabana zıt görüşler var. Belki ekonomi bunun en belirgin alanlarından birisi. Bir bölüm iktisatçı, ekonomist Türkiye'deki gidişatın iyi olmadığı konusunda uyarılarını aynı yüksek sesle sürdürmeye devam ediyor. İktidar kanadındaysa işlerin planlandığı gibi gittiği, iyi gittiği biçiminde açıklamalar ardarda geliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği Hamidiye suyu da bu hafta tartışma konusu oldu.
Aslında yani bu depremle beraber başlayan tartışmanın devamı gibi de bakabiliriz. Belki de 31 Mart'tan bu yana, 23 Haziran'dan bu yana devam eden tartışmanın bir parçası gibi de bakabiliriz. Çünkü deprem sırasında da Ekrem İmamoğlu kendisinin yok farz edildiğini söylemişti. Bir takım toplantılara davet edilmeyerek, hatta Cumhurbaşkanı depremle ilgili yetkililerin isimlerini sayarken Ekrem İmamoğlu'nun ismini pas geçmişti. Bir toplantıya çağrılıp çağrılmadığı da tartışma konusu olmuştu. Benzer tablolar farklı noktalarda da oluşuyor ve tartışmalar sürerken İstanbul Belediyesi'nin sahibi olduğu Hamidiye Su, ki AK Parti iktidar döneminde hemen hemen bütün kamu kurumlarının kullandığı Hamidiye suyla ilgili yeni kararlar alındı. Bu hafta içerisinde ortaya çıktı. Bir takım kamu bankaları, bir takım kamu kuruluşları, Türk Hava Yolları'nın yer hizmetlerini sağlayan kuruluşları Hamidiye suyla yaptıkları anlaşmaları bozup başka su markalarını almaya başladılar. Bunun üzerine de kimi cezalandırıyorsunuz sorusu beraberinde geldi. Yani İmamoğlu başarısız olsun, nasıl olursa olsun gibi bir yaklaşım var diye muhalefet tarafından bu tutum eleştirildi. Kurumlara baskın var ki bazı özel kuruluşların isimleri de sayıldı. Hamidiye suyla sözleşmesini feshettiği ilan edildi ama sonra o kuruluşlar bir takım yalanlamalar yayınladılar. Özel kuruluşlarda bu tip bir anlaşma feshi söz konusu değil. En azından görüntü o şekilde. Ancak kamu kuruluşları İstanbul Belediyesi'nin ürettiği, yani devletin ürettiği, geçmişte aldıkları, sözleşme yaptıkları sudan vazgeçmiş görünüyorlar. Bunun da tek gerekçesi herhalde Ekrem İmamoğlu'nun başkan olması. Muhalefette bu yönüyle merkezi hükümeti, Cumhurbaşkanı'nı ve Ankara'daki yöneticileri eleştiriyor.
Yavuz Bey, katkılarınız için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.